satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcıları Bilal Çetin, Fatih Atik, Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Satır Arası programında bundan sonra birlikte yorumlar yapacağız. Fatih Atik, Ankara'nın tecrübeli gazetecilerinden birisi. A Haber Televizyonu Ankara Haber Müdürü kendisi. Bundan sonra Satır Arası programında sürekli yorumlarımızla, görüşlerimizle bizlere destek olacak. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Fatih Atik, Türkiye ve dünya gündeminde çok hızlı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. En son Almanya'da PKK terör örgütünün miting yapmasına izin verilmesi Türkiye ile Almanya arasındaki gergin ilişkilerin iyice gerilmesine neden oldu diyebiliriz. Öte yandan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ve Hollanda'daki uygulamalar konusunda Nazi benzetmesi Almanya ve Hollanda'nın çok tepkisine neden oldu.
Ne diyecektik bu arkadaşlara? Neonazi dedik, faşist dedik. Çok üzüldüler herhalde. Yani ama yani daha fazlasını söylemek lazım bence Bilal Bey. Neden söylemek lazım? Çünkü işte siz de başladınız, sözünüzü kestim ama.
Estağfurullah.
Şimdi bir taraftan biz bu Almanya ile Hollanda ile nasılız? NATO'da müttefikiz. Avrupa Birliği üyesi ülkeler bunlar. Bir taraftan da biz de Avrupa Birliği ile müzakereleri yürütüyoruz. Hı-hı. Baktığımız zaman Almanya bizim neredeyse stratejik ortağımız ve müttefikimiz. Hı-hı. Ama Türk siyasetçilerin oraya gelip propaganda yapmasına izin vermiyorlar. Hollanda'da benzer şekilde. Peki ondan sonra ne oldu? Frankfurt'ta ne yaptılar? PKK'lıların ve onların bir silahlı kolu daha var. HPG miydi? Başka bir şeydi galiba. Yüzlerce kişiyle Türkiye aleyhine miting yapmasına izin verdiler. Hı-hı. Bu mu şimdi dostluk ve müttefiklik ilişkisi? Bu mudur yani? Demek ki bunların yüzüne böyle neonazi demek yetmiyor. Trump gibi yapmak lazım. Amerikan Başkanı Trump ne yaptı?
Trump ne yaptı onu hatırlatalım Merkel'le
ilgili siz anlatın isterseniz ne yaptı?
Buyurun siz anlatın.
Şimdi Alman şansölyesi Merkel, Almanya biliyorsun Avrupa Birliği'nin şu andaki siyasi lideri konumunda. Özellikle İngiltere ayrıldıktan sonra. Amerikan başkanıyla ilk görüşmesini geçen hafta yaptı Trump'la. Trump Oval Office'te böyle o kısa boynuyla Merkel döndü böyle. Trump'a seslendi, efendim dedi tokalaşalım mı? Trump ne dedi? Gerek yok dedi. Duymazdan geldi. Ve elini sıkmadı. Almanya'yı bu hareket şok etti. Yani günlerden beri Alman basını takip ediyorsundur herhalde.
Evet.
Özetler bize de geliyor, size de geliyordur. Alman basını orada yapılan muameleye müthiş içerlemiş durumda. Yani bizim neonazi dememiz, faşist bunlar dememiz. Bu Trump'ın yaptığı hareket yanında solda sıfır kaldı. Ama Merkel'i hatta şey yaptı, herhangi bir resmi görevi bulunmayan kızı Ivanka'nın yanına oturtturdu Trump. Bir de öyle bir açıklaması, görüntü verdiler. Ayrıca bir de bunların dışında bir de tweet attı. Dedi ki, hatta konuşmada da söyledi galiba. Hı hı. İkimiz de dinleme mağduruyuz dedi. Obama hem sizi dinlemiş hem bizi dinlemiş Sayın Merkel dedi. Bir de Almanya'nın güvenlik harcamaları için artık bundan sonra daha fazla para harcaması lazım. Biz Almanya için para harcayamayız demeye getirdi. Ne oldu? Almanya'yı düşün. Dünya liderliğini oynayan dış politikada ülkesini Avrupa Birliği'ni temsil eden Alman şansölyesini adam yerine koymadı. Yüzüne bile bakmadı. Demek ki bunlara böyle davranmak lazım. Şimdi bizim kamuoyu içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği tepkiyi eleştirenler var. Ama işte yaptıkları bize yaptıkları müttefiklik ilişkisine sığmaz. Kendi anayasalarında terör örgütü ilan ettikleri PKK'ya izin veriyorlar. Ama bizim siyasetçilerimize izin vermiyorlar. Böyle bir şey kabul edilemez. Dolayısıyla bunlar bu dilden anlıyorlar. Ve ne kadar rahatsız olurlarsa olsunlar. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da söyledi. Hele bir 16 Nisan geçsin dedi. 16 Nisan'dan sonra oturacağız. Ne yapacağımıza karar vereceğiz. Öyle bize efelenmeleri, dayılanmaları sökmez. Bundan sonra hiçbir Avrupa ajanına, hiçbir dünyanın ülkesindeki diğer ajanlara fırsat vermeyeceğiz diye konuştu. Bence Türkiye'nin tepkisi çok çok yerindeydi. Hatta az bile yaptılar. Yani Almanlar ve diğer Avrupa Birliği ülkeleri bundan sonra daha farklı şekilde görecekler Türkiye'nin tepkisini.
Değerli dinleyiciler, ben telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. artı 90 312 463 34 19 ve artı 90 312 463 34 21. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda satır arası programını dinliyorsunuz. Fatih Atik, sen biraz önce ifade ettin Almanya'dan Türkiye'ye yönelik tutumunu ve bunlar yetmezmiş gibi Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Milletvekili Norbert Röttgen gerçek hedeflerinin Türkiye'deki anayasa referandumu olduğunu itiraf etti. Nasıl itiraf etti? ARD Alman Devlet Televizyonu'nda bir programa katıldı Röttgen ve dedi ki Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesi durumunda Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin sona ereceği uyarısında bulundu. Türkiye vatandaşlarının referandumda Avrupa Birliği ile ilişkileri de oylamış olacağını savunan Röttgen, seçmenleri AB-Türkiye ilişkilerini kesmekle tehdit etti. Daha önce hatırlarsan Alman Der Spiegel dergisine konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Türkiye'de güçlü bir hükümete açıkça karşı çıkarak Türkiye'nin bundan sonra Avrupa Birliği üyesi olmasını gerçek dışı olarak tanımladı. Türkiye AB üyelerine hiçbir zaman olmadığı kadar uzak diyen Gabriel, Angela Merkel'in önerdiği imtiyazlı ortaklık fikrine dahi sıcak bakmadığını ifade etti. Yani bu açıklamalar çok küstahça açıklamalar. Bunlar hala Türkiye'nin eski Türkiye olduğunu zannediyorlar.
Çok üzüldük bu sözlerine biz. Çok üzüldük.
Çok üzüldük. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Bunu anlamaları gerekiyor. Eskiden tabii bunlar Türkiye'ye ayar verirlerdi. Türkiye'de başbakanlar, cumhurbaşkanları bu ayar karşısında ceketlerini ilikleyerek hazır ola geçerlerdi. Ama artık eski Türkiye yok. Bu tür mesajlara Türk halkının da, Türk milletinde, Türk yöneticilerinde karnı tok artık. Bu tür mesajlar vererek bence kendilerini küçültüyorlar. Bu tür hareketlere hiç gerek yok. Artistik hareketler deniyor ya halk arasında. Bu tür artistik hareketlere hiç gerek yok. Çünkü artık Türkiye büyük bir devlet, güçlü bir devlet ve bölgesinde söz sahibi bir devlet. Alman siyasetçiler de, Hollandalı siyasetçiler de Türkiye ile ilgili konuşurken söylediklerine dikkat edecekler.
Kesinlikle öyle. Zaten Hollanda dedim. Hollanda'nın yaptığı tüm bu gelişmelerden sonra şu ana kadar, eğer dün ve önceki gün başka iptaller olmadıysa, toplam 42 tane bizim Türk siyasetçilerinin, yani AK Parti ve şey dahil, CHP'lilerinki dahil, iptal edilen program sayısı 42 Avrupa'da. Hollandalıların bizim bakanımıza, aile bakanına yaptığı, oradaki vatandaşlara yaptığı o köpeklerle ısıttırdıkları muameleler, bu işlerin tüy dikmesi olarak yorumluyorum ben. Resmen tüy diktiler yani. Türkiye'yi Avrupa Birliği'nden uzaklaştırmak için bilinçli olarak, sistematik olarak yaptıkları hareketler olarak değerlendiriyorum ben bunları. Bir de sadece Johannes Hahn var galiba. Bir de genişlemeden sorumlu üye var. Bu senin söylediğin şahsın dışında o da benzer şeyler söyledi. Türkiye'de evet oyu çıkmasının Avrupa Birliği ilişkilerinden, Avrupa Birliği ile müzakerelerin durma gerekçesi olarak lanse edileceğini, böyle anlaşılacağını söylüyorlar. Bunlar artık Türkiye'yi senin dediğin gibi tanımadıklarını gösteriyor ve Avrupa siyasetçilerinin ne kadar gerçeklikten uzak olduklarını gösteriyor. Ateş çemberinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti, Suriye'de savaşı yaşayan, PKK terörünü yaşayan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbesini yaşayan hep biziz. Eğer 15 Temmuz darbesi gerçekleşse bugün ikimiz de bu salonda olamayacaktık. Biz ateşten gömleği giymişiz, bir de bunlar kalkmışlar böyle küstah küstah. Bizi tehdit etmeye kalkıyorlar. Yok demokratik değerler, Kopenhag kriterleri, Maastricht kriterleri vardı bir zamanlar. Onların hepsi ayaklar altına alındı. Şimdi bunların kabul edilmesi mümkün değil. Yani bunlara ancak şunu demek lazım. Hadi canım, iyi günler demek lazım bence bu Avrupa Birliği üyelerine ve bu sözcülere. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı'nın sözleri çok çok önemliydi. Ama Türkiye için ben şundan bahsetmek istiyorum. Türkiye'deki istikrar, en önemli kelime bu. Siyasi istikrar, sihirli kelime.
Ona girmeden önce şu Cumhurbaşkanımızın bugünkü sözleri arasında benim dikkatimi çeken bir cümlesi vardı. Çok hoşuma gitti o cümlesi. Dedi ki, sen de biraz önce hatırlattın, 16 Nisan'dan sonra biz bunun gereğini yapacağız. Masaya oturacağız dedi. Onun arkasından dedi ki, Hollanda'da yerlerde sürüklenen Hüseyin Kurt kardeşimin hesabını soracağız. Avrupa'nın maskesi düştü. Benim oradaki vatandaşım, senin de vatandaşın. Bunun insanlıkla ne alakası var? Bunlar insanlıktan nasibini almamış. Bunlarda insanlık yok dedi. Yani orada bizim vatandaşımızı Hollanda'nın affedersin itlerine, atlarına, atlarıyla ezdirdiler Hüseyin Kurt kardeşimizi. Bunun hesabını Türkiye mutlaka soracak. Bunun hesabını sormadan bırakmayız. Çünkü orada yaşayan vatandaşlarımız sahipsiz değil. Yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımız Türkiye'nin koruması ve kollaması altındadır. Kimse onları sahipsiz zannetmesin ve onlara yapılan hesabın muamelesi mutlaka sorulacaktır. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün Arapça bir tabir de kullandı. Men dakka dukka diye. Yani nasıl ediyorsa Avrupa aynısını Türkiye'den görecektir mutlaka.
Aynen öyle. Şimdi Cumhurbaşkanı çok haklı. Yani bu oynanan sistematik planlanmış Türkiye karşıtlığı artık ayyuka çıktı. Hı-hı. Türkiye'de oluyor referandum.
Evet.
Almanya'da bir şey olduğu yok. Hı-hı. 18 maddedeki düzenlemeler Türkiye'de geçerli. Hı-hı. Almanya-Türkiye ilişkileriyle bir alakası da yok. Hı-hı. Adamlar artık yani daha önce PKK'yla yaptıklarını, sonrasında FETÖ'yle yapmaya çalıştıklarını yapamıyorlar. Hı-hı. Türkiye'deki halkın iradesi, hı-hı, devletin gücü bu iki terör örgütünün de bunların elinden aldı.
Evet.
Şimdi bunlarla ilgili herhangi bir şey yapamıyorlar. PKK'yı da FETÖ'yü de kullanamıyorlar. En azından eskisi kadar, hı-hı, kullanamıyorlar. Dolayısıyla ne yaptılar? Kendileri indiler bu sefer sahaya. Artık açıktan eğer Cumhurbaşkanlığı sistemine geçerseniz Avrupa Birliği'nden ayrılmanız gerekir açıklaması yapıyorlar. Ve hayır, hı-hı, kampanyası yapıyorlar. Ya düşünebiliyor musun? Alman ARD televizyonu. Şimdi biz TRT'de yayın yapıyoruz, devlet televizyonu. Evet. Alman ARD televizyonu da devletin televizyonu. Hı-hı. 3 dakikalık ya da 5 dakikalık bir klip hazırladılar.
Evet.
Tamamen Türkçe klip. Ve Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı sistemini neden hayır verilmesi gerektiğini anlatıyor.
Sana ne kardeşim?
Alman devletine ne oluyor ya? Referandum orada mı oluyor yani? Evet. Almanya'da seçim varsa Eylül'de var. Evet. Yani ama Türkiye'deki referandum sizi niye ilgilendiriyor? Ondan, hı-hı, sonra gazeteler Türkçe çıkıyor. İnsanları yönlendirmeye çalışıyorlar ama tüm Türkiye bence bunların karşısında ne olduğunu gayet iyi anlıyor. Şimdi şunu söyleyeyim ben. İstikrarsızlık vardı. 2002 yılından bu yana, hı hı, 15 yıldan beri Türkiye'de bir istikrar ortamı var. Peki istikrarsızlık nedir? İstikrarsız bir ülkede ne oluyor? Ülke tamamen dış güçlerin müdahalesine açık hale geliyor. İstedikleri gibi oynuyorlar. Hı hı. Hem siyasetçileri yönlendiriyorlar, hem askeri güçleri yönlendiriyorlar.
Hem medyayı
yönlendiriyorlar. Hem medyayı yönlendiriyorlar. İstediği gibi at oynatıyorlar. Hı. 2002 yılından 2015 yılına geldiğimizde 15 yıldır bir istikrar var. Hı. Ama bu istisnai bir durum bilen.
Evet.
Yani sen çok tecrübeli bir gazetecisin biliyorsun. Bürokraside de görev aldığın zaman zaman yakından takip ediyorsun. 15 yılda ödediği bedel ödetmek için her şeyi yaptılar. Yani AK Parti iktidarı ilk kurulduğu zaman işte Sarı Kız Ay Işığı darbeleri gündeme gelmişti. Hazırlıkları gündeme gelmişti. Ondan sonra 2007'de Cumhurbaşkanı'nı seçtirmediler bu memlekette. Hı hı. Ardından Gezi hadiseleri başladı. 2008'de bir ekonomik kriz yaşatmaya çalıştılar. Hı hı. Sonra Gezi hadiseleri, peşinden 17-25 Aralık. 6-7 Eylül hendek siyasetleri, şunlar bunlar ve en nihayetinde 15 Temmuz'a geldik. Darbeyi de yapmaya kalktılar bu memlekette. Dolayısıyla, hı hı, siyasi istikrar çok çok önemli. Ülkeyi yönlendiremiyorlar. Rahatsızlıkları da buradan kaynaklanıyor. 16 Nisan'da ne olacak peki? 17 Nisan sabahına uyandığımız zaman, evet, eğer evet çıkarsa, Türkiye Cumhuriyeti'nde istikrarın en önemli sebebi Recep Tayyip Erdoğan gibi karizmatik bir lidere sahip olmamız. Onun nevi şahsında mündemiş bu istikrar. O nedenle istikrar var. Ama 16 Nisan'dan sonra ne olacak? Artık Türkiye'de istikrar olması için kişisel bir karizmatik lidere ihtiyacı olmayacak bu ülkenin. Yani istikrar kurumsal hale gelecek. Yani siyasette
yönetim sistemi, hükümet sistemi kendiliğinden istikrarı doğuracak.
Doğuracak. Hı hı. Yani bir CHP'li de seçilse, yani bir AK Partili de seçilse, bir MHP'li de seçilse Cumhurbaşkanı olarak, ülkenin gerçekleriyle hareket edecek ve bağımsız, etkilenmeden ülke politikalarını yönlendirebilecek. Koalisyon dönemleri geride kalmış olacak.
Evet.
Almanya ve Avrupa Birliği'nin rahatsız olduğu tamamen budur yani. Hiçbir karizmatik lidere sahip olmadan Türkiye Cumhuriyeti önüne bakabilecek. Devreye girmelerinin, rahatsız olmalarının sebebi, hı-hı, tamamen bu. Adamlar açıklama yapıyorlar. Biz güçlü bir Türkiye istemiyoruz.
Aynen.
Biz güçlü bir liderlik istemiyoruz. Türkiye güçlenirse ve şu da var. Türkiye bu sisteme geçtikten sonra bak 15 yılda Türkiye'nin aldığı mesafeye bak ekonomik olarak. Eskiden dalga geçiyorlardı. Gezi hadiseleri yapıldığı zaman Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetlerinin liderleri, yöneticileri açıklama yapıyorlardı. İşte Avrupa Birliği havalimanına karşı çıkıyor. 3. havalimanına. 3. köprüye karşı çıkıyor gibi açıklamalar yapıyorlardı. Karşı cephede muhalifler de diyorlardı ki ya Avrupa Birliği Türkiye'deki köprüyle 3. havalimanına mı kaldı? Siz, hı-hı, hayal görüyorsunuz. Niye itiraz etsinler? Hı-hı. Onlar zaten fersah fersah uzaktalar, hı-hı, diye eleştiriyorlar. Dalga geçiyorlardı bu konularla. Şimdi bugün Avrupa Birliği kendisi açıklıyor. Hollandalı yetkililer diyor ki Türkiye 3. havalimanını yaparsa Hollanda'daki ya da Almanya'daki Schiphol Havalimanı etkisiz hale gelir diyor. Üçüncü köprüyü yapıyorlar. Altyapıları gerçekleştiriyorlar. Bunları yaparlarsa Türkiye ekonomisi büyür diyor. Adamlar kendileri açıklıyorlar yani. Bu çok enteresan bir şey. Ve de şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın varlığı Avrupa Birliği için inanılmaz bir olumsuz motivasyon. Tamamen Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapıyor.
Zaten şu anda Avrupa medyasına, özellikle Almanya medyasına, Hollanda medyasına, İsviçre medyasına baktığınız zaman anayasa değişikliği ve halk oylama sürecinde evet verilmemesi için bir kampanya yürütüyorlar. Hayır kampanyası yürütüyorlar. Aslında yürüttükleri bu kampanyanın içeriği anayasa değişikliğine değil, Recep Tayyip Erdoğan'a hayıra dönüşmüş durumda şu anda. Bilik gazetesinin manşetini hatırlıyor bütün dinleyicilerimiz. Adamlar Türkçe manşet attılar. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız da diyor, onlara Türkçe öğrettiğim için seviniyorum tabii diyor da. Adamlar Türkçe
diktatörlüğüne hayır diyor.
Türkçe manşet attılar ve şu anda anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarının güçlenmesi olarak görüyorlar ve direkt Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyorlar. Aslında Türkiye ile Recep Tayyip Erdoğan'ı özdeşleştirmiş durumdalar şu anda. Güçlü Türkiye demek, güçlü bir Recep Tayyip Erdoğan demek onların nazarında, Avrupa'nın nazarında. Ve şu anda bütün hedeflerini, oklarını Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltmiş durumdalar. Ve yöneltmiş durumda.
Erdoğan ne yapıyor peki?
Erdoğan ne yapıyor? Erdoğan çıkıyor. Bugün söylediği gibi diyor ki Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıyoruz diyor. Osman Gazi Köprüsü'nü yapıyoruz diyor. Marmara'yı yapıyoruz diyor. Çanakkale Köprüsü'nü yapıyoruz diyor. Erdoğan onların düzenine çomak sokuyor tabiri caizse. Çünkü onlar bir düzen kurmuşlar. Avrupa olarak, Amerika ve Batı olarak bir düzen kurmuşlar. Bu düzenlerinin bozulmasını istemiyorlar. Ama Recep Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Diyor ki bu düzenin içinde biz de varız. Türk milleti olarak, güçlü Türkiye olarak biz de varız deyip düzenlerine çomak sokuyor ve bunu istemiyorlar.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir lider çıkmadı. Ve Avrupa ve dünyaya diyor ki ayna tutuyor. Kardeşim dedi, siz beşten büyük, dünya beşten büyüktür dedi. Ondan sonra ve arkasını da getirdi. Hiçbir platformda bundan geri durmadı. Alman şansölyesi Merkel geçen aylarda buraya geldiğinde hatırla. Dedi ki İslami terör dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basın toplantısı yaparken Merkel, Tayyip Erdoğan ne yaptı? Durdurdu.
Dur bir dakika kardeşim.
Dur bir dakika kardeşim dedi. Terörün İslamisi olmaz dedi ve açıklama yaptı. Orada Alman şansölyesine o küçük gördükleri ülkenin lideri ayar verdi. Dedi ki İslami terör olmaz dedi. Buna dedi böyle bir tanımlama yapamazsınız. Sadece Merkel'e değil başkalarına da yaptı. Şu anda bak sen gayet iyi hatırlayacaksın sevgili Bilal. Daha önce bu terör örgütü ilk ortaya çıktığı zaman ne deniyordu? ISIS deniyordu. IŞİD deniyordu. Türkçe ISIS deniyordu. İslami Irak Şam İslam Devleti ve terör örgütü olarak adlandırılıyordu. Tayyip Erdoğan'ın söylemeleriyle söyleye bunu her platformda söyledi. Obama'sından NATO Genel Sekreterine kadar şu anda herkes buna DAEŞ diyor. Bunu kim yaptı? Bunu Tayyip Erdoğan ısrarla vurgulayarak, söyleyerek bu noktaya kadar getirdi ve her platformda da bunlara ayar verdi. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı şey sadece Türkiye ile alakalı bir bilinçlenme değil. Hem Türkiye coğrafyasını hem Orta Doğu'daki İslam coğrafyasında kim yaşıyorsa, dünyanın neresinde Müslüman varsa onlara da bir bilinç enjekte ediyor.
Evet.
Burası da son derece önemli.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda satır arası devam ediyor.
Değerli dinleyiciler, satır arası programında ben Bilal Çetin ve Fatih Atik'le birlikte gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz.
Şimdi Erdoğan'dan bahsediyorduk. Oradan devam edeyim istersen.
Oradan devam et de bugün Yeni Şafak'ta İbrahim Karagül'ün bir yazısı vardı. Oradan ben kısa bir pasaj okumak istiyorum. Diyor ki evet çıkarsa Türkiye 16 Nisan'da Cumhurbaşkanı sistemine geçme kararı alırsa Avrupa Birliği kapılarını kapatacaklarmış. AB'yi unutacakmışız. Almanya'nın en yetkili siyasi ağızları bu tür cümleler kuruyor. Nasıl küstahça ifadeler, nasıl bir düşmanlık, nasıl bir hezeyan hali. Nedir bu? Neyin düşmanlığı, neyin şantajı? Türkiye sizi neden bu kadar ürküttü? Hesabınız ne? Korkunuz ne? Amacınız ne? Türkiye'nin yönetim sisteminden size ne?
Evet.
İbrahim Karagül bunu soruyor. Türkiye'nin yönetim sisteminden size ne? Yok yok, mesele yönetim sistemi değil. Mesele bütün Avrupa'yı Türkiye karşısında birleştirmek, tek cephe yapmak, Türkiye'nin yükselişini durdurmak, geri adım attırmak, yeni operasyonlara hazırlanmaktır. İslam'la savaş politikalarını Türkiye ile savaş politikalarına çevirmenin altyapısını, psikolojik ortamını hazırlamaktır. Bölgemizde bu tezlere taşeronluk yapan herkes her çevre haindir, dış düşmandır, işgal gücüdür. Artık bu ülkede kimsenin AB diye bir düşüncesi yoktur diye de
eklemiş.
Yazısını bitiriyor İbrahim Karagül. Yani Almanya'nın, Hollanda'nın ve Avrupa'nın yaptıkları Türkiye'deki Avrupa Birliği karşıtlığını da güçlendiriyor. Türkiye'deki Avrupa Birliği'ne yönelik olan beklentileri de sıfıra düşürüyor. Ama zaten Avrupa Birliği diye bir şey kalmamış. İngiltere zaten çıktı Avrupa Birliği'nden. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri de bu birliği devam ettirelim mi, ettirmelim mi diye tartışıyorlar şu anda kendi aralarında. Devam et Recep Tayyip Erdoğan'dan
bahsediyor. Şimdi şunu söyleyeyim, Avrupa Birliği diye devam ettin sen. Orada şunu söyleyelim. Almanya bunları organize ediyor. Hı-hı. Ve Almanya diğer ülkeleri kullanarak Türkiye aleyhine bir kampanya oluşturmaya çalışıyor. Hı-hı. Şimdi bundan sonra ne yapacaklar? Bundan sonraki bu duracak mı diye soracak olursak 16 Nisan'a kadar durmayacak. Durmayacak. Kesinlikle sistematik olarak daha farklı adımlar da atabilirler. Hatta ben endişe ediyorum. Anlaşmalar gereği Almanya'nın geniş kesiminde oy kullanma için organizasyon yaptı. Yüksek Seçim Kurulu Dışişleri Bakanlığı ile beraber. Almanlar bazı sandıklarda oy kullanılmasını engelleyebilir. Bu tip provokasyonlar da yapabilirler. Türkiye'deki referandum sürecini sabote etmek için böyle şeylere de girebilirler. Ama Avrupa Birliği zaten kendi içerisinde çatırlıyor. Bak, geçenlerde bir toplantı yaptılar. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya falan bu büyük ülkeler Avrupa Birliği'nin. Bundan sonra kime ne kadar yardım yapacaklarına dair değerlendirmelerde bulundular. Yani Avrupa şu düzene geçiyor. Artık tüm üyeler yüksek rakamlarla destek alma uygulamasından vazgeçecekler. Yani ve o toplantıda açıklandı ki ne kadar katkıda bulunuyorsanız o kadar destek alacaksınız. Yani Bulgaristan, Polonya, Hırvatistan ve diğer ülkeler, işte Yunanistan, Avrupa Birliği havuzuna ne kadar katkı yapıyorlarsa alacakları para da o kadar olacak. Bunlar hiçbir katkı yapmıyorlar. Bu ülkelerin zaten ekonomik büyüklükleri Türkiye'nin fersah fersah gerisinde, tamamen Avrupa Birliği'ne yük olmuş vaziyetteler. Avrupa Birliği ne yapıyor peki Almanya? Bu ülkeleri parayla satın almış vaziyette. Hollanda diyorum, düzelteyim. Yunanistan örneğini verelim. Yunanistan ekonomisi şu anda müflis durumda. İflas eden bir ülkedir Yunanistan. Ve bütün kurumları, bütün vergileri tamamen Almanya'nın kasasına akmaktadır. Bu ülkelerin Türkiye aleyhindeki propagandaları, Türkiye aleyhindeki açıklamaları tamamen Alman organizasyonudur. Bütün Avrupa Birliği'ni yönlendiren Almanya'dır.
Zaten hatırlarsan bakanlarımıza ve siyasetçilerimize yönelik propaganda yasa ilk olarak Almanya'da başladı.
Evet.
İlk olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin programları iptal edildi. Daha sonra bu dalga dalga bütün Avrupa ülkelerine yayıldı. Hollanda'ya, İsviçre'ye, Danimarka'ya, Avusturya'ya yayıldı. Almanya daha sonra bakanlarımızın konuşması konusunda geri adım attı, izin vereceğiz şeklinde açıklamalar yaptı ama diğer ülkeler bunu katı bir şekilde uyguladı ve senin de söylediğin gibi Almanya'nın baskısı ve yönlendirmesi kapsamında bu yasakları uyguladılar.
Tabii, ama izin vermiş gibi görünseler de daha yeni Mehdi Eker döndü biliyorsun. Evet. Eski bakan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Onunla sohbet etme imkanı olduk. Almanya'da bir etkinlik yapmak üzere gidiyorlar. Gittikleri şehirde gider gitmez 4 tane polis geliyor. 4 ayrı yargı bildiriminde bulunuyor bunlara. 4 tane ayrı karar getiriyorlar. Ve doğrudan Mehdi Eker'e yazılmış notlar. Diyorlar ki burada program yapamazsınız. Mehdi Eker de demiş ki biz şu camide bir program yapacağız. O caminin bir toplantı salonu var. Orada bir işte vatandaşlarla buluşma toplantısı yapmak kararı almışlar. Alman polisi gelmiş, eğer bu toplantıyı burada yaparsanız camide ibadete kapatırız demiş. Camiyi ibadete kapatırız. Onunla da kalmayız. 20 bin euro da para cezası keseriz diye bildirimde bulunmuşlar. Yani Almanya'nın...
Hatırlarsan daha önce de mesela Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle Köln'deki bir toplantıya bağlanacaktı. Alman Anayasa Mahkemesi'nden 2 saat içinde karar çıkarttılar. Cumhurbaşkanının böyle bir toplantıya video sistemiyle bağlanamayacağı yönünde karar çıkarttılar. Alman yargısı demek ki gerektiği zaman bu kadar hızlı işleyebiliyor. Yargının da Almanya'da ne kadar bağımsız ve tarafsız olduğunu bu şekilde de görmüş olduk.
İşte bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı. Evet. Anadolu Ajansı'nda. Daha önce Cumhurbaşkanı da söylemişti. Dedi ki Deniz buraya geldiğinde Alman şansölyesi Merkel ve ilgili bakanlar bir terörist, gazeteci kılığında bir terörist var. Deniz Yücel miydi?
Deniz Yücel, evet.
Deniz Yücel şu anda tutuklu. Evet. Türkiye'de.
Die Welt gazetesi.
Die Welt gazetesi muhabiri. Onun serbest bırakılması için talepte bulunuyorlar. Evet. Ve yargıya başvurun, yargıya müdahale edin, bir an önce serbest bırakılsın deniyor. Sonrasında Cumhurbaşkanı diyor ki, ben size Sayın Merkel, size 4500 tane dosya gönderdim PKK'lılarla ve diğer suçlularla ilgili. Hiçbir tanesiyle ilgili işlem yapmadınız. Bizde mahkemeler karar verir dediniz. Deniz Yücel'le alakalı olarak bizde de mahkemeler karar veriyor. Mahkemeler bağımsızdır diyor. Böyle bir yanıt veriyor. Böyle ne diyeceğini şaşırıyor Merkel. Bugün de bunun devamı gelecek.
Evet, Deniz Yücel olayı çok enteresan. Alman vatandaşı olarak Türkiye cezaevlerinde 22-24 tane zannedersem tutuklu ve hükümlü kişi var. Ama Almanya hiçbir tutuklu ve hükümlü Alman vatandaşıyla Deniz Yücel'le ilgilendiği kadar ilgilenmemiş. Ve bu da akıllara şu soruyu getiriyor. Deniz Yücel Almanya için ne anlam ifade ediyor? Almanya Deniz Yücel'le neden bu kadar yakından ilgileniyor? Ne önemi var? Özel ne anlamı var Almanya için ki bu kadar yakından ilgileniyor? Hem Alman şansölyesi Merkel Cumhurbaşkanı'na diyor ki bunu serbest bırakın. Hem Alman Adalet Bakanı bizim Türk Adalet Bakanımıza mektup yazıyor. Bunu serbest bırakın diye mektup yazıyor. Neden bu kadar önem taşıyor Deniz Yücel? Merak ediyor. Türk halkı merak ediyor. Alman politikacılar, Alman Adalet Bakanı bu konuda bir açıklama yaparsa çok faydalı olur bence. Neden bu kadar ilgileniyorlar? Yani Deniz Yücel'in gazetecilik faaliyetlerini aşan faaliyetleri mi var ki Türkiye'de bu kadar Almanya için önem taşıyor? Bu tabii önümüzdeki günlerde mutlaka ortaya çıkacak.
Yani elbette öyledir. Yani bu adam gidiyor, evet. PKK'nın terör örgütünün en üst düzey elemanlarıyla, yöneticileriyle röportajlar yapıyor.
Fatih Atik, Almanya'yla devam edelim istersen. Almanya'yla aramızdaki krizlere yeni bir kriz daha eklendi biliyorsun. BND Başkanı'nın yaptığı açıklama.
Evet.
BND Başkanı
Bruno.
Bruno
Kahl.
Kahl yaptığı açıklamayla dedi ki 15 Temmuz'daki Türkiye'deki darbe teşebbüsünde FETÖ'nün parmağı olduğuna ilişkin bir tespitte bulunamadık dedi. Ve FETÖ'nün ekmeğine yağ sürdü.
Aynen. Şimdi böyle bir şey olamaz. Hı-hı. Ben 23 yıldır gazetecilik yapıyorum. Hı-hı. Sen de en az benim kadar, belki de benden fazla bu işi yapıyorsun. Hiçbir istihbarat başkanının, hı-hı, böylesine bir olayla ilgili ben açıklama yaptığını görmedim, hı-hı, bugüne kadar. Yani Türkiye'den örnek verelim. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yöneticisi çıkacak, medyaya böyle bir açıklama yapacak. Hı-hı. Bundan başbakanın veya cumhurbaşkanının haberinin olmaması mümkün, hı-hı, değil. Evet. Yani bu neyi gösteriyor bize? Bunlar kardeşim, bu Fethullahçı terör örgütüne kimin arka çıktığını gösteriyor. Bunlar Türkiye'de yaşanan darbe sürecinden, ondan sonra o gece neler olacağından Türkiye'de, eğer başarılı olsalardı ne gibi planları gerçekleştireceklerdi, bunların hepsinin arkasında bu ülkelerin olduğu ayan beyan ortada.
Ben
yani FETÖ'yü tamamen bir aklama operasyonunun içine girmiş vaziyette.
Aklıma şu soru geliyor, diyor ki BND Başkanı darbenin arkasında FETÖ'nün parmağı olduğunu tespit edemedik diyor. O zaman anlaşılıyor ki darbenin arkasında kimin olduğunu tespit etmişler. Çıksınlar kamuoyuna açıklasınlar, desinler ki darbenin arkasında şu var. Yoksa senin de söylediğin gibi bu tür açıklamalar yapmazlarsa darbenin arkasında bazı ülkelerin olduğuna yönelik Türk halkındaki ciddi endişeler ve şüpheler var. Bu endişe ve şüphelere de hak vermiş olurlar. Almanya şu anda senin de söylediğin gibi terör örgütlerinin yönlendirmesiyle hareket ediyor. Terör örgütlerinin kontrolüne girmiş durumda. Hem PKK terör örgütü hem FETÖ terör örgütü Almanya'yı istediği gibi oynatıyor. Elinde istediği gibi kullanıyor. PKK'lılar gidiyor bayraklarıyla açıklama yapıyorlar, miting yapıyorlar. FETÖ istediği gibi, FETÖ'cüler şu anda mesela
zaten
Almanya'da yuvarlanıyor.
Zaten bildiğim kadarıyla 142 tane bu darbede girişimde bulunan FETÖ'cü siyasi iltica talebinde bulundu.
Almanya'da.
Evet. Yani bunlar an, burada barınıyorlar zaten. Şu anda hepsi Almanya'da. Ve evet, FETÖ'nün, keşke yanıma alsaydım. FETÖ'nün Almanya'daki yapılanmasıyla ilgili bir rapor vardı elimde. Onu getirseydim keşke. 20'nin üzerinde okulları var, evet, Almanya'da. Aha. Bir o kadar dershaneleri var. 100'ün üzerinde sivil toplum örgütü adı altında vakıfları var. Aha. Bunların hiçbir tanesini denetlemiyorlar. Evet. Ve bunlarla görüşmeler oluyor, evet, Türkiye istihbarat yetkililerinin. Almanya'ya diyor ki bizim MIT, aha, kardeşim şurada FETÖ'cüler var. BND ajanlarına diyorlar ki bunları takip edin. Gelen cevap, biz bunları takip edemeyiz. Diyor ki bizim MİT, ya bunlar Türkiye'de darbe yaptılar. Terörist bunlar. Bunları takip edin. Bunların kime çalıştığı ortaya çıksın. Onların cevabı şu. Yani tabii bizimkilerin yorumuyla beraber. Bunlar zaten bize çalışıyor. Neyini takip edeceğiz diyor adam. Yani böyle yani, alt düzeydeki görüşmelerde tabii bunlar. Resmi evet. olarak değil
Fatih
de.
Fatih Atik, kısa bir vaktimiz kaldı. Bu halk oylaması sürecinde de son kritik dönemece girildi diyebiliriz. Çok kısa bir vakit kaldı 16 Nisan'daki halk oylamasına. Sen de yakından takip ediyorsun referandum sürecini. Anayasa değişikliğinde evet hayır cephesi iyice netleşti. AK Parti ve MHP evet cephesini sürdürüyordu, kampanya yürütüyordu. Buna Büyük Birlik Partisi de katıldı geçen hafta. Hayır cephesinde ise Cumhuriyet Halk Partisi ile Halkların Demokratik Partisi HDP var.
Muhtar tabii, toplantıları yapmaya başladı biliyorsun Kemal Kılıçdaroğlu.
Kemal Kılıçdaroğlu geçmişte neyi eleştirdiyse aynısını yapmaya başladı senin de söylediğin gibi. Bugün de tabii 21 Mart Nevruz'du. Nevruz dolayısıyla özellikle Ankara, İstanbul başta olmak üzere pek çok ilimizde kutlamalar yapıldı. Diyarbakır'da kutlamalar yapıldı. Çok şükür ki kutlamalarda üzücü olaylar yaşanmadı. PKK terör örgütünün de etkisinin azalmasının büyük katkısı var tabii üzücü olaylar yaşanmamasında. Daha önceki süreçlerde PKK terör örgütü süreci baltalamak için elinden geleni yapıyordu.
Zaten bunun için de kuduruyorlar sevgili Bilal. Yani bunlar PKK'yı, FETÖ'yü istedikleri gibi manipüle edip istedikleri gibi yönlendirebiliyorlardı.
Evet.
Şimdi bu argümanlarını Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunların elinden aldı. Kullanamıyorlar ve çıldırıyorlar. Çıldırdıkça daha da agresifleşiyorlar.
Evet.
Bu tepkilerinin arkasında yatanlar bunlar. Artık zaten programın başında da söyledin. Türkiye'de bir sistem değişikliği olmasını, yönetim sistemi değişikliği olmasını istemiyorlar. Kendileri için büyük bir risk olarak görüyorlar. Ve bence bu sistemden sonra Türkiye istikrarı yakaladığı anda Avrupa Birliği ile olan farkı da çok kısa bir süre içerisinde kapatacak. Türkiye'nin içine bakıldığında da evet oylarında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz referandum sürecinde. Özellikle 26-25 gün civarında bir süre kaldı. Partiler sahaya indiler. Özellikle ve altını çizerek söylüyorum, Avrupa Birliği'nde yapılan bu Türkiye karşıtı propagandalar, hakaretler ve bakanlarımıza, milletvekillerine yapılan muameleler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, MHP'lisini de, CHP'lisini de, AK Partilisini de büyük oyunu görmeye itti. Herkesin gözünü açtılar şimdi. Türkiye neyle karşı karşıya, nasıl bir savaş yürütülüyor Türkiye karşısında bunu gördü vatandaşlar. CHP'nin de bunlara alet olduğunu gördüler ve ben evet oylarının beklenenin de üzerinde bir şekilde artacağını düşünüyorum. Yalnız küçücük bir şey hatırlatmak istiyorum. Bana çok gelen 2-3 tane soru var. Onları söylemek istiyorum. Belki sen de yanıtlamak istersin. Milletvekilleriyle ilgili şunu soruyor vatandaşlar. İşte 2 yıl milletvekilliği yapan ömür boyu emeklilik hakkı elde ediyormuş. Yaşı kaç olursa olsun şeklinde bir soru geliyordu. Bu doğru değil sevgili dinleyiciler. Emeklilik yaşını doldurmadan emekli olmak mümkün değil. Milletvekili olsanız bile emeklilik yaşınız kaçsa kademeli geçişe göre 60'sa 55'se o yaşa kadar beklemeniz ve o primi ödemeniz gerekiyor. Ancak ondan sonra emekli olabilirsiniz.
Ben de biliyorum çünkü mesela genç yaşta milletvekili olan pek çok tanıdığım var. Bunlar 5 yıl milletvekili yapıyorlar. Milletvekillikleri bittiği halde başka meslekleri icra etmeye devam ediyorlar. Ancak emekli olamıyorlar. Emekli olabilmeleri için belli bir yaş sınırı var. O yaş sınırını doldurmaları gerekiyor ve belli bir prim sınırı var. O prim sınırını doldurmaları gerekiyor. Yani 2 yıl milletvekilliği yapan kıyak emekli olur diye bir şey söz konusu değil.
Söz konusu değil. Bu çok soruluyor bana. Bir de bu 18 yaş düzenlemesini de soruyorlar.
Bir de şu da çok kamuoyunda merak ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sık sık dile getiriyor. Diyor ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği zaman Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle muhtarlıklar kapatılacak. Muhtarlar ortadan kaldırılacak. Böyle bir şey de yok. Kesinlikle söz konusu değil. Çünkü muhtarlıklar ve mahallelerin nasıl kurulacağı kanunla düzenlenmiştir. Kanunlu hükümler vardır. Kanunla düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılması kesinlikle söz konusu değildir. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği anda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılarak muhtarlıkların ve mahallelerin kapatılması asla söz konusu olmayacaktır. Bunu dinleyicilerimize hatırlatalım.
Evet, programın da sonuna geldik herhalde.
Sonuna geldik. FETÖ soruşturmaları ve davalarında gelinen son aşama da önemli. Bugün A Haber kanalında yayınlanan görüntüler var. 15 Temmuz darbe gecesine ilişkin. O görüntüler de tabii çok acı verici görüntüler. 15 Temmuz darbesini planlayanların ve yapanların ne kadar gaddarca ve haince bir şekilde kendi komutanlarına karşı hareketlere giriştiğini gösteren görüntülerdi. Bu görüntüleri tabii bütün Türkiye dikkatle izledi ve 15 Temmuz gecesinde yaşananların ne kadar acı olduğunu bir kez daha görmüş oldu.
Yani bu hainler kendi komutanlarına üniforma giymiş Türk askerinin şerefli üniformasını taşırken kendi ülkesindeki vatandaşlara silah çeken alçaklar.
Yani özel kalem müdürü ve emir subayı oldukları halde kendi komutanlarına silah çeken alçaklar, senin de söylediğin gibi. Ama Türk yargısı eminim ki bunlara gereken cevabı verecektir. Yargılamalar başladı. Hem Ankara'da hem İstanbul'da hem Muğla'da Malatya'da davalar açıldı. Duruşmalar yapılıyor. Vatandaşlarımız da duruşma öncesinde gidip bu hainlere tepkilerini gösteriyor. Fatih Atik programımızın sonuna geldik. Satır arasında
yeni taktikler de geliştiriyorlar.
Onları önümüzdeki hafta programda konuşalım inşallah. Değerli dinleyiciler, satır arası programının sonuna geliyoruz. Ben Bilal Çetin ve Fatih Atik'le birlikte Ankara'dan hepinize selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
Satır arası.